Geniş mi cihan?
Merhaba değerli dinleyiciler, hoş geldiniz. Dünyanın her neresindeyseniz sizleri güzel Türkçemizle, saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Bir Çeşme Cihan programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yine Türkiye'yi, bölgemizi, insanlığı ve dünyanın geleceğini konuşacağız. Ben Kudret Bülbül, İlyas Balcı ve Murat Baran ile birlikte bu programı sunuyoruz. Teknik Masa'da Recep Özdem bizlere katkı sunuyor. Başlarken hemen belirtelim. Bizi Türkiye'nin Sesi radyosu.com adresinden de dinleyebilirsiniz. Bugün sizlerle 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü nedeniyle yeryüzünün çaresizleri, mültecileri konuşacağız. O milyonlarca insanın dramından, çaresizliklerinden, sıkıntılarından ve onlar için yapılan çözüm arayışlarından bahsedeceğiz. Konuklarımız Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Ali Zafer Sağroğlu. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Yine telefonda bizimle İstanbul'dan Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı Avukat Uğur Yıldırım Bey de bize katkı sunacak. Ali Zafer Hocam sizlerle başlayalım isterseniz ya da ondan önce e-mail adreslerimizi de hatırlatalım, medya adreslerimizi. Bizi çeşmecihan.tr Twitter adresinden takip edebilirsiniz. Ayrıca kudretbulbul.trt@gmail.com adresine mail olarak da görüşlerinizi gönderebilirsiniz. Hocam isterseniz önce biraz sizi tanıyalım, biraz merkezi tanıyalım.
Evet, bendeniz sosyoloji bölümü öğretim üyesi ve göç politikaları merkezi müdürü olarak görev yapıyorum Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde. Bizim 2015 yılında merkezimiz kuruldu. Ankara'da olmamız hasebiyle de hem politika karar vericilerine hem de uygulayıcılarına destek olmak amacıyla bilimsel araştırmalar yapıyoruz göç alanı ile ilgili. Ağırlıklı olarak da Türkiye'nin gündemi mültecilerle yoğun olduğu için daha çok mültecilerin sorunlarına ve çözüm önerilerine odaklanıyoruz.
Merkez genç bir merkez, yeni bir merkez ama Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sorunlar açısından bu tür merkezlere oldukça fazla ihtiyaç var. İnşallah sayıları artar, güzel çalışmalara katkı sunar. Hocam günümüz dünyasında mültecilere dair genel bir tablo çizmek istersek ne söylenebilir? En çok hangi sebeplerle insanlar göç etmek zorunda kalıyorlar?
Evet, mültecilerle ilgili gündemin daha geniş çerçevesinden bakarsak dünyada artan bir insan hareketliliği olduğunu söyleyebiliriz. İletişimin, ulaşımın, imkanlarının artması ve kolaylaşması, ulaşılabilir olması dünyada çok daha fazla insanın hareket etmesine sebep oluyor. Ama bunun yanında bir de artan bir mülteci, biz teknik olarak onlara zorunlu göçmenler diyoruz, zorunlu göç diyoruz. Onların sayısında da muazzam bir artış var. Zorunlu göçlerin çeşitli sebepleri var. Başta bir ülkedeki savaşlar, iç karışıklıklar, politik istikrarsızlıklar insanların göç etmesine sebep oluyor. Ama bunun yanında giderek artan ve çok da aslında henüz gündeme gelmemiş bir de iklim mülteciliği dediğimiz küresel ısınmaya bağlı olarak artan bir zorunlu göç sebebi var ki önümüzdeki yıllarda çok daha fazla konuşacağız bunu. Bunun dışında bir de kalkınma projeleri sebebiyle yerinden edilen insanlar var. Sayıları ötekiler kadar çok olmasa da bu üç sebeple insanlar mülteci durumuna düşüyorlar. Dolayısıyla dünyada şu anda 250 milyon kadar göç eden, göçmen statüsünde sayılabilecek insanın içerisinde de 68 milyon kadar zorunlu göçmen olduğunu biliyoruz istatistiklere baktığımız zaman. Genel olarak bunları söyleyebiliriz.
68 milyon. Tabii belki sayılara dahil edilmeyen sayılarla birlikte bu sayı daha da fazla olmuş olabilir. Hangi bölgelerde daha fazla bir yoğunlaşma söz konusu?
Dünyada mülteci üreten ülkelere baktığımız zaman yarısına yakınının 4 ülkeden geldiğini görüyoruz. Suriye, Afganistan, Güney Sudan ve Somali. Tabii bunların başında en fazla şu anda Suriyeliler var. İlginç bir şekilde 2010 yılında Suriye dünyanın en büyük mülteci barındıran ikinci büyük ülkesi iken bugün en fazla mülteci üreten bir numaralı ülke konumuna geldi. Biz de şu anda dünyanın en fazla mülteci misafir eden, mülteci barındıran ülkesi durumundayız. Orta Doğu bölgesinin mülteci üreten en önemli ülke olduğunu söyleyebiliriz. İşte Afganistan, Irak ve Suriye hattını düşünebiliriz. Bunun dışında bir de Güney Afrika ülkelerinde çok fazla mülteci durumunda insan yaşadığını biliyoruz. Bunun dışında tabii Uzak Doğu'da, Myanmar'da, Bangladeş'te ve işte Güney Amerika'da sayılar bu kadar olmasa da mülteci olduğunu biliyoruz. Mültecilerin yarısı çocuklar.
Çocuklar. Yani, evet. Çok daha acı, çok daha
çekmemiz lazım.
İnsani bir dram
evet,
onlar için.
Evet.
Çocuklar ve belki daha bebekler.
Aynen. Yani Suriyelileri Türkiye'de konuşmak gerekirse hani belki ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Şu anda Türkiye'de doğmuş 7 sene içerisinde 300 bin kadar bebek var.
300 bin ve kadar
5 bebek. Yaşın, evet. 5 yaşın altında 500 bin çocuk var istatistiklerde görünen. Yani bu yarım milyon bir bebek çocuktan bahsediyoruz ki bunlar Türkçe öğrenerek büyüyorlar, Türk kültürüyle yetişiyorlar. Dolayısıyla aslında bu çocukların meselesi, göç meselesinin içerisinde çok daha ayrıca konuşulması gerekir. Çünkü bunların sorunları ya da bunların katkıları olacaksa diğer yetişkinlerden ayrı bir kategori ve umut vadedici şeyler de var üzerinde konuşulması gereken.
Hocam dört bölgede özellikle bir yoğunlaşma olduğunu söylediniz. Konuğumuz Doktor Ali Zafer Sağroğlu ile mülteci sorununu konuşuyoruz. Dört bölgede bir yoğunlaşma olduğunu söylediniz. Göç veren mültecilerin en fazla kaynak ülkeleri olduğu ülkeler Suriye, Afganistan, Güney Somali
ve Sudan.
Güney Sudan ve Somali. Evet. Ve diğer ülkelerde de benzer bir durum söz konusu. Bu ülkelere baktığımızda bu bölgede yoğunlaşmanın nedenleri neden olabilir? Petrol, küresel stratejiler ya da diğer ne tür faktörler buna neden olmuş olabilir?
Evet, bunun üzerinde çok fazla şey söylenebilir. Ama Orta Doğu bölgesini hani pek çok faktörü konuşabiliriz. Her şeyden önce stratejik bir şey var. Yani Suriye, Afganistan, Irak bu bölgeleri konuştuğumuz zaman. Onun dışında petrol, yeraltı zenginlikleri daha genel anlamda. Bununla beraber yerüstü insan kaynakları bunlar da çok etkili. Ama bunun dışında bir de galiba Orta Doğu'yu konuşacaksak sanırım bu bölgedeki kültürel şeyleri de konuşmamız lazım. Yani burası mesela üç dinin ortak merkezi. Burada tarih boyunca bir takım din eksenli şeyler, mücadeleler olmuş, ittifaklar kurulmuş. Dolayısıyla onları göz ardı edemeyiz diye düşünüyorum. Afrika için de benzer şeyler söylenebilir. Fakat bu meselenin bu boyutlara gelmesinde göz ardı edilmemesi gereken, bunun son 300 yılın özellikle yoğunlaşan bir hikayesi, yani insanlık tarihi boyunca olduğunu göz ardı edemeyiz. Bunda da dünyadaki emperyalist ülkelerin sömürgecilik faaliyetleriyle bu ülkelerde yürüttükleri faaliyetler, izledikleri politikalar muhakkak ki bunda en önemli faktör olarak anılması gerekir diye düşünüyorum.
Herhalde daha önce de yoğun göçler var belki ama kavimler vesaire farklı göçler var ama onlar belki biraz daha farklı gerekçelerle.
Aslında kavimler göçü mesela kıtlık daha etkili olmuş. Orada da savaşlar arkasından takip ediyor filan. Benzer bir şeyi bu dönemde de yaşıyoruz. Yani bu hatta Stephen Castle'ın bu meseleyle ilgili önemli isimlerden biri göçler çağı olarak tanımlıyor. Yani içinde yaşadığımız yüzyıl tekrar o kavimler göçü döneminde olduğu gibi böyle bir şeye doğru gidiyor diye bu konunun uzmanları bir tartışma yapıyorlar. Yine ama bu sefer daha politik şeylerle ve tabii daha gelişmiş silahlar, daha fazla yıkama sebebi olan teknolojiler vesaire.
Sanki bugün biraz daha şu boyutuyla biraz farklı gibi. Bugün göçlerle, işte kıtlıklarla, yoksunluklarla emperyalist arayışlar çok daha yoğun bir şekilde iç içe geçmiş durumda.
Evet.
Bunu Myanmar'da çok net bir şekilde görüyoruz. Evet. Oradaki Myanmar Müslümanları son derece çaresiz, son derece ilkel koşullarda vatandaşlık hakları verilmeyerek, eğitim hakları gasp edilerek hayatta tutunmaya çalışıyorlar. Ama bir taraftan da orada işte Uzak Doğu Asya'daki küresel stratejiler yoğun bir şekilde çatışıyor birbirleriyle. Bunun sonucu olarak da bunun sonucunu daha çok mazlum insanlar maalesef çekiyor. Hocam ben şunu biraz daha detaylı bir şekilde konuşalım istiyorum. Türkiye'ye tekrar geleceğiz ama Türkiye'ye gelmeden mülteciler sorunu gerçekten küresel bir sorun, insani bir dram. Biz rakamlardan bahsediyoruz. 10 milyonlar, 100'dan bahsediyoruz. Belki 100 milyonlardan bahsediyoruz ama aslında her bir bireyin dramı çok ağır.
Evet.
Keşke böyle programlar yapsak biraz. Bir kişinin yaşadığı sıkıntılar, dertler, bir bebeğin karşı kaldığı sorunlar üzerinden bu konuyu konuşsak sorunun derinliğini acısını, yakıcılığını çok daha iyi gözlemleyebileceğiz. Ama büyük rakamlardan konuşunca maalesef o dramlar kayboluyor. Biraz şeyi konuşalım istiyorum. Böylesi bir soruna karşı uluslararası örgütler, ne tür uluslararası örgütler var? Hangi örgütler kendilerince bir tür çözüm üretme çabası içerisindeler? Ne kadar çözüm üretebiliyorlar ve ne kadar üretemiyorlar?
Evet. Yani uluslararası örgütlerin başında bu konuyla ilgili Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ni saymak gerekir en başta. Birleşmiş Milletler'in bir alt kuruluşu olarak faaliyet yürütüyor. IOM, Uluslararası Göç Örgütü, yine anması gereken bir örgüt. Bundan daha küçük çaplı olarak da ICMPD, Türkiye'de İHH gibi örgütleri bu kuruluşlar arasında sayabiliriz. Doğrusu bunlar bu meseleyle ilgili direkt bir aktör olmak yerine asıl aktörlerin bir uzantısı ya da onların ancak destekleriyle ayakta kalabilen ve onların yönlendirmesiyle yapabilen, faaliyet gösterebilen örgütler oldukları için onların yapabilecekleri aslında diğerlerine bağlı olarak yürütülüyor. Aslında bu örgütlerin kurulmasının uzun uzun konuşulacak bir mesele ama çok girmeyelim. Kuruluşunda da aslında mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yeniden Avrupa'yı dizayn etme, bir yeni bir düzen getirme arayışının sonucu olarak kurulmuş mesela Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği. Dolayısıyla hani uluslararası ilişkiler uzmanları, realistler BMMK'yı daha böyle insani bir örgüt olduğu kadar politik bir enstrüman olarak da görürler ve ona göre değerlendirirler. Dolayısıyla sadece onlar kendileri bağımsız çalışan örgütler değil. Dolayısıyla diğer aktörlere bağlı olarak görev yapıyorlar. Ne kadar görevlerini yerine getirebiliyorlar tartışmalı bir konu yani.
Evet. Onlara belki daha sonra tekrar değinebiliriz. Telefon attığımızda İstanbul'dan katılan konuğumuz Avukat Uğur Yıldırım Bey var. Uğur Bey, bizi duyuyor musunuz?
Duyuyorum Kudret Bey. İyi yayınlar.
Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Uğur Bey de Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı. İsterseniz şöyle başlayalım. Biraz sizi tanıyalım ve biraz da bu derneği tanıyalım. 160 ülkeden dinleyen dinleyicilerimiz sizin ve derneğinizin faaliyetleri hakkında biraz bilgi sahibi olsunlar.
Avukat Uğur Yıldırım, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'nin genel başkanlığını yapıyorum. Kurucu genel başkanıyım. 2013 yılında gerek STK'larda çalışan bir grup arkadaşımız, gerek gazeteci, fikir adamı veya psikolog, değişik dallarda mültecilerle ilgilenen kişiler olarak mülteci sorununa biraz da gıda, barınma veya ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde haklarının hak temelli olarak onların yanında olma mücadelesiyle ilgili başlayan sürecimizi kurumsallaştırdık. 2013 yılında Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'ni kurduk. O günden bu yana da bu kurumsal yapı altında dediğim gibi gıda, barınma veya diğer ihtiyaçların ötesinde, insani yardımın ötesinde bize göre belki de daha insani bir ihtiyaç olan işte yaşam hakkı başta olmak üzere sınır dışı edilmelerden tutun, diğer tüm aslında haklarına ulaşabilecekleri noktada yardımcı olmaya çalışıyoruz mültecilere.
Değerli dinleyiciler, Dünya Mülteciler Günü, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle yeryüzünün çaresizleri, mültecileri konuşuyoruz. Uğur Bey, bu konularda uluslararası arenada ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Raporlar, gerekli incelemeler, yerinde analizler söz konusu olabiliyor mu?
Tabii. Yani şu anda da Bangladeş'te, Avrupa'da, Darfur'da, ondan sonra diğer Afrika'dan Uzak Doğu'ya kadar birçok bölgede, yine Avrupa'nın birçok bölgesinde ve Türkiye'de de ve Suriye'de de birçok incelemeler yapıyoruz. Bunları raporlama raporluyoruz. Raporlamalarla sadece durum tespiti değil, çözüm önerilerini bölgedeki aktörlerle konuşuyoruz. Neler yapılabilir, bunlara bakıyoruz. Hatta çözümün parçası olabilecek kurumlara bir fiil giderek bu sorunu dile getiren veyahut da bu çözüm önerilerini tartışan komisyonlarda oluyoruz. Çünkü mülteciler kendileri zaten hayatta tutunma mücadelesi içerisinde maalesef oradan oraya sürülüyorlar ve dertlerini anlatacak ne dil bilme, ne yol bilme, ne hukuk düzenini tanıma noktasında bir imkanları var. Biz bu noktada onları bulundukları yerde bulup sorunlarını değerlendirip tespit edip onlara onların bu sorunlarının genel olarak aslında tüm mülteciler açısından çözümü noktasında çalışmalar yapıyoruz, raporlamalar yapıyoruz, sempozyumlar vesaire düzenleyerek de bu konuda farkındalığı artırmaya uğraşıyoruz.
Tabii bu konuda uluslararası farklı kuruluşlar var ama doğrusu her kuruluşun niyeti gerçekten mültecilere yardım sunmak mı? Yoksa bu konuyu da pek çok konularda olduğu gibi küresel emperyalizmin bir aracı olarak kullanmak mı? O konulardaki kuşku her zaman mutlaka taşınmalı. Bu bağlamda sizin işbirliği yaptığınız uluslararası kuruluşlar var mı diye sorsam ya da uluslararası ne tür kuruluşlar, ne tür çabalar içinde gözlemlerinize göre bu konuda bir değerlendirme yapar mısınız?
Kiliseler Birliği'nden tutun işte Selam Derneği'ne veyahut da yerel bazdaki partnerlerle daha fazla çalışıyoruz işin açıkçası. Çünkü yerel partnerler sorunlara daha net ve kalıcı çözümler verebiliyor. Daha küresel aktörlerle temas ettiğiniz zaman zaten biraz evvel sizin de kaygısını belirttiğiniz üzere daha büyük bir plan içerisinde daha fazla işte aklıma bir karikatür geliyor. İşte fonlar birbirine işte verdi ki en son Afrikalı çocuğa bir damlama şeyiyle bir fonlukta veriliyor. Hani bu noktada birçok kaynağın ve şeyin verimli kullanılmadığını, bazı siyasi amaçlara maalesef hizmet ettiğini, bu siyasi amaçlardan en büyüğünün de Avrupa'nın aman bu mülteciler bize doğru gelmesin de bulundukları yerde nasıl bunları tutabiliriz, nasıl buldurabiliriz? Aslında mülteciyi önlemek değil de mültecileri önlemek bağlamında birçok fonun aktarıldığını, yapıların olduğunu söyleyebiliriz. Demin dediğim gibi daha çok yerel partnerlerle, hani burada saysak belki dinleyicilerimizin çoğu maalesef bilmeyecek. İnsani yardım anlamında çalışan veya o bölgelerde kendi çapında etkinlikler yapan, işte Türkiye'de de mesela birçok 4 milyona yakın Suriyeli var. Türkiye'de de Suriyelilerin kurduğu yapılar var. Biz bu noktada daha yerel olanı, daha onlarla onları birebir temsil eden insanları tercih ediyoruz. Sorunlarını ve ihtiyaçlarını onların üzerinden gidermeye çalışıyoruz.
Uğur Bey, sizin gözlemlerinize göre ya da çalışmalarınıza göre dünyada ne kadar bir mülteci nüfusundan bahsediyoruz? Ne kadar bir nüfus bu konuda muzdarip?
Şimdi sayılarla ilgili bir şey söylerken Kudret Bey, belki de ilk önce şunu tespit etmemiz lazım. Yani şu kadar kişi aklınızda oldu dediğiniz zaman o tekneden kurtulan ve bu teknede şu kadar kişi vardı diyen bir mültecinin beyanıyla aslında bunu tespit ediyorsunuz. Yoksa o denizin dibine tüm tekne batıp da kimse kurtulmadıysa aslında o insanlar yollarda kaybolan, kimsenin ağzına düşmediği, kimsenin bilmediği insanlar oluyor. O yüzden mültecilerle ilgili her sayı aslında iceberg'in, yani bir buzdağının görünen yüzü kadar. Bunun evet, altında evet. Sadece mülteci durumunda olan değil, kendi yerinden edinmiş, ülkesi içinde yerinden edinmiş, Arakan'daki gibi aslında hiç yokken mülteci duruma, yani çünkü kimlik vermediğiniz, kimliğini tanımadığınız, onu bir insan olarak saymadığınız bir noktada, Birleşmiş Milletler verilerine göre işte 400 bin kişinin var olduğu veya 40 bin kişinin var olduğu kampa gidiyorsunuz, aslında orada 400 bin kişi var. Bunu kendi gözlerinizle evet. görüyorsunuz. Bangladeş tarafından da ben kamplara gittim, Arakan tarafına da gittim.
Yani 40 bin kişinin var olduğu söylenen Birleşmiş Milletler gözlemlerine göre bir kampta 400 bin kişiyi bulabiliyorsunuz. Yani
en az 10 katı insanla evet. karşı karşıya geliyorsunuz. Onlara yardım ihtiyaçlarını giderme noktasında çalışma yaptığınız zaman maalesef bir kimlikleri dahi yok. Onlara bu yardımı verdiğinizi ispatlama noktasında bile tek tek fotoğraf çekmek zorunda kalıyorsunuz. Buna rağmen Birleşmiş Milletler'in bize vermiş olduğu sayı dünyadaki mülteci sayısını 65 milyon olarak belirliyor. Yerinden edilmiş 400 milyondan fazla insan var. Ve bunların yarısından çoğu da çocuk. 18 yaş altı. Aslında bunu şey yapmamız lazım ve eğer bir dünyada devlet olsalar dünyanın en büyük 20. devleti olabilme durumuna sahip bir mülteci potansiyeli var maalesef. Ve her dakikada 24 kişi yine mülteci durumuna düşüyor.
Evet. gerçekten çok büyük sayılar. Gerçi sayılarla konuşunca dramlar çoğunlukla unutuluyor. Az önce de ifade ettik. Yaşananlar büyük bir acıya işaret ediyor. Peki şöyle bir soru sorsam, biraz daha genel, belki biraz daha subjektif ama Uğur Bey, Batı bütün bu sorunların neresinde ve çözümün neresinde?
Batı bütün bu sorunların merkezinde. Çünkü mülteciliği konuşuyorsak, mülteciliği doğuran sebepleri konuşmamız lazım. Mültecilerle ilgili kriz veya diğer şeyde Avrupa, işte bunları nasıl engelleriz, geri gönderme anlaşmaları vesaire gibi başka sanal sorunları konuşuyor ama mülteciliği engelleyecektir. Mülteciliği doğuran sebepleri engellememiz lazım. Mülteciliği doğuran sebepler neler diye baktığımızda savaş, afet ve sömürü düzeni. Aslında emperyal sistem Afrika'yı iliklerine kadar emerken, onu sömürürken bir insani yardım derneğinin, vakfının bir su kuyusu o köyün göç hayatta kalmak üzere göç etmek zorunda kalışını engelleyebiliyor.
Yani Afrika'da açılan bir tek su kuyusu oradaki toptan bir köyün orada kalmasını sağlayabiliyor, öyle mi?
Sağlayabiliyor. Orada oraya yapılacak bir ziraat okulu veya onlara göstereceğiniz bir tohumlama çalışmasıyla o bölgeyi kalkındırabiliyorsunuz. O bölgeyi canlandırabiliyorsunuz. Tekrar yaşanabilir hale getirebiliyorsunuz. Yapmadığınız zaman suya ulaşamayan, hayatta kalamayan, hayata tutunamayan insanlar göç yollarına gidiyor. Yani 20 binlerden 50 binlerden bahsediyoruz sayı olarak ama ufak ufak toplanımımızın büyük sayılar. Onun haricinde yine savaşları konuştuğumuz zaman maalesef dünyanın Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği'nin fonlarını sağlayan veyahut da bugün güvenlik konseyini oluşturan ülkeler dünyada en fazla silah satışını sağlayan ülkeler. Yani Ruanda'daki katliamı hatırlayın veya başka dünyanın diğer yerlerinde her birinde bu gelişmiş ülkeleri bunların belli çıkarları ve bu çıkarları doğrultusunda bu savaşın sürdürüldüğünü söylemek mümkün. Bu da insanları şimdi yani devletler Musul'a hareket etmeyi, Irak'ta veya Suriye'de yapacakları bir operasyonu konuşurken bu insanların hangi güvenli bölgede tutunabileceklerini, burada onlara ne imkanlar sağlanacağını konuşmuyorlar. Halbuki bu saldırıların, bu şeylerin düzenlendiği her yerde insan var. Ve bu insanlar da bu operasyonlarda maalesef filler ve çimen dediğimiz,
evet,
İsmesinin en fazla zarar gören çimenler gibi hayatlarını kaybediyorlar, umutlarını kaybediyorlar, yakınlarını kaybediyorlar, kendilerini bir bilinmezin içinde buluyorlar. Ve bu sayı demin de dediğimiz gibi maalesef milyonları buluyor. Yani artık böyle 3'ler, 5'ler, 1000'lerle ifade edilen sayılar değil. Ve bu mağduriyetler de maalesef devam ediyor. Avrupa'ya gittiğiniz zaman yine mültecilere falan baktığınızda hem beyin gücü anlamında hem nitelikte iş gücü anlamında Avrupa pragmatik yaklaşımıyla bir yandan mültecileri istemiyoruz gibi derken öte yandan da aslında yine ekonomisini, varlığını, sürdürülebilir hizmet sektörünü yine mültecilere dayandırarak bunun üzerinden bir kere daha aslında kazanıyor.
Evet. Yani Avrupa Birliği'nin özellikle aylan bebeklerin kıyıya vurmasından sonra Avrupa Birliği'nin aslında kıyıya vuran Avrupa Birliği'nin politikalar olduğunu bir kez daha fark ettik. Özellikle Batı, gelişmiş ülkeler çoğu kez bu konuyla ilgili sadece ülkelerine gelmemeleri şeklinde bir politika üretiyorlar. Ama o ülkelere savaş satarken ya da o ülkelere yönelik kendi çıkarlarını gözetirken, kendi çıkarlarıyla müdahale ederken kendi sınırlarını çok rahat aşabiliyorlar. Biraz da çözümü konuşarak isterseniz size... sizinle konuşmamızı sonlandıralım. Küresel aktörler, Batı ya da genel olarak bu soruna bakıldığında küresel düzeyde çözüme ilişkin daha fazla neler yapılabilir Uğur Bey?
Yani bir kere sorunu şöyle tespit etmek lazım. Bu sorun ne bir devletin, ne bir yapının, ne bir STK'nın baş edebileceği bir sorun değil. Bu sorun multidisipliner bir sorun. Yani sadece güvenlik açısından, sadece aile açısından, sadece insani yardım açısından bakabileceğiniz bir sorun da değil. Bu manada dünyada yeni bir aslında anlayışa ve sağduyuya ihtiyaç var. İnsanların insanca yaşayabilecekleri ortamda o olmaları, insan hakları sadece Avrupa için değil, artık tüm dünya için geçerli olmalı. Sadece egemen güçlerin refahı veya bolluğu değil, aynı zamanda insanların da eşit gelir dağılımı ve yaşayabilecekleri en azından bir ülkelerinin bulunması gerekir. Avrupa şunu gördü, tüm bunları kendisine sağlarken dünyada yaptığı tahribatın bir şekilde neticesini kendi kapısında da dayandığını gördü. Bunun devamı maalesef çok daha büyük patlamalara, çok daha büyük isyanlara, çok daha büyük sosyal yıkımlara neden olabilecek bir ateşi yakıyor. Bu noktada çok daha fazla düşünceli hareket etmek lazım diyeceğim ama siyaset maalesef günlük ve mevcut duruma istinaden devam ediyor.
Evet, belki şöyle tamamlayabiliriz. Elbette bütün sorun Batı'nın emperyal politikalarından kaynaklanmıyor olabilir. Ülkelerin kendi yanlışlarından, kendi iç çatışmalarından da kaynaklanabilir. Ama küresel emperyalizm bu sorunun önemli bir parçası ise bu ülkeleri çözüme de daha fazla katkı sunmaya mecbur kılacak, mahkum edecek, zorlayacak mekanizmaları herhalde geliştirmemiz gerekiyor. Bu bir temenni olabilir ama küresel düzeyde bunu zorlayacak çabalara hızla imza atmak gerekiyor. Bu bağlamda sizin belki bilgilendirici faaliyetleriniz son derece değerli. Çünkü uluslararası kamuoyu bu sorunla sadece sorunun bir parçası olan ülkeler ya da kuruluşlar tarafından bilgilendirilirse eksik bilgilendirilmiş olur. Bu anlamda sizin Türkiye'yi aşan uluslararası topluma yönelik doğru bilgilendirici raporlarınız, analizleriniz son derece değerli. Uğur Bey, eklemek istedikleriniz bir şey varsa onu da alabiliriz.
Çok teşekkür ederim. Sizin dediğinizde Cumhurbaşkanımızın dünya 5'ten 1 kavramını aslında ne kadar çok kavrayabilirsek belki o küresel emperyalizmi veya baronlarını da dünyanın biraz daha durdurabiliriz diye düşünüyoruz ama hayırlısını temin ediyorum. Çok teşekkür ediyorum böyle bir fırsat verdiğiniz
için. Ben teşekkür ediyorum katılımınız için. İyi özetlediniz. Dünya 5'ten büyüktür ifadesi. Gerçekten esasında bu sorunu doğru kavramak ve doğru çözümler üretmek adına son derece anlamlı bir özet. Çok kısa gibi görünebilir ama altında çok detaylı konular tartışılabilir. Keşke bu Dünya 5'ten büyüktür ifadesinin altını sivil toplum örgütleri, uluslararası kuruluşlar, uluslararası kamu kuruluşları, bakanlıklar ve tabii ki bireyler, akademisyenler çok yoğun bir şekilde çalışarak daha fazla doldursalar. Çok teşekkürler Uğur Bey. Evet hocam, isterseniz buradan devam edelim. Uluslararası toplumun çözüme yapabileceği katkılardan. Uluslararası toplum, küresel aktörler sorunun çözümüne dair daha fazla sizce ne tür katkılar sunabilirler?
Yani teknik olarak külfet paylaşımı diye ifade edilen bir şey var uluslararası göç yönetiminde. Bu özellikle mülteci durumuna düşen insanlar genel olarak büyük bir çoğunluğuyla kendisine sınır olan ülkelere doğru yöneliyorlar. Dolayısıyla bu ülkelerde aşırı bir yoğunlaşma söz konusu oluyor ve bunların yükleri diğer ülkelerden kat kat daha fazla oluyor. Yani şöyle söyleyeyim, dünyada en fazla mültecilerin sorun oluşturduğu, siyasal bir takım dengeleri değiştirdiği kıta Avrupa kıtası ama bütün mültecilerin %10'u kadar ancak bir kısmı Avrupa'da.
Evet.
Geri kalan ülkelerde Pakistan, İran, Türkiye, Lübnan, Ürdün, bütün ülkelerde kendi kapasitelerin çok üstünde şeyler var. Dolayısıyla en başta bu şeyin yani külfet paylaşımının şey yapılması, efektif hale getirilmesi elzem.
Bunun için de herhalde biraz zorlayıcı mekanizmalara ihtiyaç var. Tabii zorlayıcı mekanizmalardan önce doğru bilgilendirmeye ihtiyaç var. Az önce Uğur Bey'le de konuştuk. Dolayısıyla onların kuruluşu bu anlamda önemli. Uluslararası Mülteci Hakları Derneği gibi kamuoyunun, uluslararası toplumun, vicdan sahibi insanların gerçekten bütün dünyada, yeryüzünde iyi ki vicdan sahibi insanlar var. Bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Bazen bu konuda umutsuzluğa düşebiliyoruz ama uluslararası belki küresel aktörler farklı düşünseler de vicdan sahibi ülkeler, bütün insanlar da var. İşte onları harekete geçirebilmek, onlar üzerinden ilgili ülkelerin yanlışlarını durdurabilmek ve ilgili ülkeleri doğruya yönlendirebilmek için herhalde birinci yapmamız gereken şey doğru bilgilendirme, doğru raporlama.
Kesinlikle. Yani Sizin de ifade ettiğiniz gibi bu konuyla ilgili insanların ön yargıları, hatta bu işin profesyonellerinin bile ön yargılarını kırmak o kadar zor ki. Yani mesela mültecilerin her ülkede bir külfet olduğu konuşulur. Fakat gelişmiş ülkelere baktığınız zaman hepsi en fazla göçmen ve mülteci barındıran ülkeler olduğunu görüyorsunuz. Veya işte en çok suça karıştıkları konuşulur. Fakat tam aksine bilimsel çalışmalar göçmenlerin, hele hele mültecilerin çok zor suça karıştıklarını gösteriyor. Türkiye'deki örneğinden hareket edecek olursak mesela Suriyelilerle ilgili böyle bir ön yargı var. Ama İçişleri Bakanlığı'nın istatistikleri gösteriyor ki Türkiye'de işlenen bütün suçların 1.34'üne Suriyeliler karışmış. Bunların bir kısmı da kendi aralarındaki meselelerden kaynaklı.
Büyük oranda.
Dolayısıyla bilgilendirme, ifade ettiğiniz gibi, çok önemli. Bir diğeri de bu insanların geleceğe yönelik şeylerine, yani hayatlarını kurabilmelerine imkan sağlayacak özellikle eğitim ve iş gücü piyasasına katılımı ile ilgili tedbirlerin alınması. Çünkü bu ikisini sağladığınız zaman muhtemel sorunları da otomatik olarak ortadan kaldırıp bunları bir katkıya dönüştürmüş oluyorsunuz. Yani karnını doyuran bir insan neden o ülkeye şey yapsın? Yani tabii yanlış bir şey yapsın veya bir ahlaksızlığın içine sürüklensin vesaire. Veya geleceğini kurabilecek, hayal edebilecek bir çocuk katkıda da bulunabilir. İşte Amerika'da Steve Jobs, Apple'ın kurucusu, bütün mülteciler için harcadığı paradan çok daha fazlasını Amerikan ekonomisine kazandırdı ki biliyorsunuz Suriyeli yetim bir ailenin evlatlık verilmiş bir çocuğudur.
Kendisi
yani.
Kendisi de Suriye kökenli.
Aynen. Tabii. Yani gene bilimsel çalışmalar şunu gösteriyor. Göçmenler, bizim eski tabirimiz o muhacirler.
Evet.
Mülteciler de bunlardan daha fazla çalışırlar, üretirler, daha fazla risk alırlar, daha fazla yatırım yaparlar, daha fazla tasarruf ederler. Çünkü sıfırdan bir hayat kurmak zorundadırlar.
Bunun en güzel örneğini kendi tarihimizden biliyoruz. Yani Osmanlı Devleti'nin bir cihan imparatorluğu olmasının, cihan devleti olmasının en önemli nedenlerinden birisi bütün dünyadan beslenebiliyor olması.
Kesinlikle.
Bir hani bugün Batı için bakıldığında Obama'nın ailesinin Afrika'dan kalkarak Amerika'da devlet başkanı olması Batı için çok önemli bir adım, çok ileri bir adım. Ama Osmanlı uygulamasında bunun 500 yıl önce yapıldığını çok rahat bilebiliyoruz. Evet. İşte Sırp asıllı Sokullu Mehmet Paşa başbakan oluyor, sadrazam oluyor.
Sadrazamların 3/2'si devşirme kökenli.
Sayıları çok fazla. Dolayısıyla gerçekten aynı futbol takımları gibi.
Evet.
Yani Türkiye'de önde gelen futbol takımlarına bakıldığında tüm dünyadan kaynak devşiren takımlar çok daha başarılı olabiliyor.
Evet.
Bunu bugün en iyi yapabilen ülkelerden birisi, bugün çok iyi yapamıyor. Bugün o ülkede biraz daha içe kapanıyor ama Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'ni ABD yapan en önemli özelliklerden birisi sadece Amerika'dan değil, tüm dünyadan beyinleri, gerçekten zeki insanları çekebilmesi ve farklılıklardan faydalanabilmesi.
Kesinlikle.
İsterseniz buradan biraz Türkiye'ye geçelim. Çünkü Türkiye bu konuda mutlaka konuşması gereken bir ülke. Belki en önemli ülkelerden birisi. Sözlerinizde göç veren ülkeleri sayarken Suriye, Afganistan, Sudan ve Somali dedik. En fazla göç alan ülkeler dediğimizde herhalde Türkiye öne gelecektir ama isterseniz en fazla göç alan ülkeleri belirtelim. Ondan sonra bu konuda Türkiye'nin yaptıklarına değinebiliriz.
Türkiye 2015 yılının başından beri dünyada en fazla mülteci barındıran
ülke.
Pakistan'daydı bu şey. Bizden İşte Suriyelilerin artmasıyla beraber artık Türkiye 3 yıldır en fazla mülteci barındıran ülke konumuna geldi. Biz Suriyelileri çok konuşuyoruz ama onun dışındaki uyruklardan gelen uluslararası koruma arayışındaki insanların sayısı da 7 kat arttı son 10 senede. Yani aslında Suriyeliler bir meselenin üstünü örtüyor. Dünyada sadece Suriye değil, Afganistan, Irak, efendim Güney Afrika ülkelerinden de çok sayıda muazzam rakamlarda insanlar kendilerine gelecek kuracak bir yer arıyorlar.
Aslında biraz da tabii Türkiye'nin gelişmişliğiyle ilgili.
Şimdi ona gelecektim aslında. Türkiye'nin bir de çekici bir şeyi var.
Tabii.
Bir itici faktörler var bu göç meselesinde. Bir de neden Türkiye tercih ediliyor sorusunun cevabında da Türkiye'nin bir çekici şeyi de var. Yani son 20 yıldır, yani bunu 60'lara kadar da götürebilirsiniz. Türkiye bir iş gücü ihtiyacını da örtük biçimde de olsa kendisine doğru çeken bir ülke. Hatırlayın 60'larda 70'lerde biz Avrupa'ya iş gücü gönderen bir ülkeydik. Şimdi ekonomimizin daha göreceli olarak iyileşmesi, ileri gitmesi, ihracatımızın artması vesaire. Bütün bu faktörler Türkiye'nin de bir taraftan bir iş gücüne olan ihtiyacını artırdı.
Aslında bu iki konu birbirinden çok kopuk değil. Türkiye'nin bir cazibe merkezi olmasına işaret ediyor. Türkiye'nin doğusundan, yani işte Afganistan, Suriye, Irak, Afrika ülkelerinden göç aldığı çok bilinir. Ama Türkiye'nin aynı zamanda Batı ülkelerinden de artık göç almakta olduğu çok bilinmez.
Evet.
Türkiye, Almanya, Türkiye, Fransa ilişkiler açısından bakıldığında işaret ettiğiniz gibi 60'larda 70'lerde biz göç veren bir ülkeydik.
Evet.
Ama bu ülkelerle, Batı'yla, bahsettiğim ülkelerle Türkiye'nin bugünkü ilişkiler açısından bakıldığında Türkiye bu ülkelerden de, yani Batı'dan da göç alan bir ülke. Oradaki Türkler, işte 4. 5. nesil insanlar geri dönüyorlar.
Evet.
Dolayısıyla Türkiye bu anlamda doğudan da, Batı'dan da, kuzeyden de, güneyden de göç alan
bir ülke. Daha ilginç bir şey söyleyeyim. İngiltere'den biz ciddi bir emekli göçü alıyoruz. Mesela İspanya'dan sonra Türkiye İngilizler açısından emeklilerin en çok tercih ettiği şey.
Alanya'da alanlar galiba.
Evet. Yani işte Gürcistan'a Karadeniz'e giderseniz orada çok muazzam bir Gürcistan şeyine rastlarsınız. Gene güney sınırlarımızda Rus kökenli vatandaşlar veya Rusya vatandaşları vesaire. Aslında bir artan insan hareketliliği var. Yani önümde de rakamlar var. Benim aslında hemen Türkiye giriş çıkış rakamlarından şey olduğu için söyleyeyim. 2005'te Türkiye'ye giren insanların sayısı 20 milyon civarındayken 2017'de 32 milyon olmuş.
Evet.
Yani %70'ler 80'ler oranında bir artış var. Bu bir ülkenin gelişmişliğinin hem göstergesi hem nedeni olarak ortaya konulabilir. Bu iyi bir şeydir. Yönetebiliyorsanız bu insan hareketliliğini, bunların katkısı.
Tabii orada şunu da bir kez daha dikkat çekmek gerekiyor. Siz de işaret ettiniz. Külfet paylaşımı. Türkiye, Suriye'deki, Libya'daki, Mısır'daki, Afganistan'daki sorunun bir parçası değil. Türkiye'de çok tartışıldı ama benim alanım da siyaset bilimi.
Evet.
Esasen Türkiye buradaki sorunun sorumlusu değil. Suriye'deki sorunun da sorumlusu değil. Türkiye yüzünden burada kriz çıkmış değil. Türkiye yüzünden Libya'da bütün yaşananlar yaşanmış değil. Türkiye yüzünden Afganistan'daki bütün olanlar olmuş değil.
Evet.
Belki bu konuda Türkiye en az suçlanabilecek, en fazla mazur görülebilecek bir ülke. Ama külfet paylaşımı açısından bakıldığında buradaki hem neredeyse
en büyük yükü
biz çekiyoruz. En fazla özveriyi Türkiye yerine getiriyor. Bu konuda örneğin Suriye'ye silah satan ülkeler sıralamasına bakıldığında, değil mi?
Evet.
Türkiye yoklanacak kadar azdır diye tahmin ediyorum.
Evet, evet.
İşte Rusya'dır, Amerika'dır, İngiltere'dir, yine batılı ülkelerdir.
Evet.
Yani bu çatışmayı körükleyen, bu çatışmanın bizatihi içinde olan silah sektörü açısından bu ülkelerdir. Ama külfet paylaşımı açısından bakıldığında neredeyse yok gibidirler. Belki külfet paylaşımı uluslararası hukukta ya da uluslararası ilişkilerde külfet paylaşımı akademisyenler tarafından ya da uluslararası hukuka bir değer verenler tarafından daha fazla paylaşılmalı. İsterseniz hocam siz de biraz girdiniz ama Türkiye Suriye bağlamında Suriyeli mülteciler, Türkiye'nin bu konuda yaptığı özverilerle ağır ağır toparlayalım.
Evet, yani şöyle söyleyeyim. Türkiye şu anda en fazla Suriyeli'yi barındıran ülke. 13 milyon kadar Suriyeli mülteci var. Bunların 7,5 milyonu Suriye'nin içinde yalnız.
İçerisinde.
Daha bugünkü rakam gördüm. 2018 yılında 1 milyona yakın insan tekrar yerinden edilmiş Suriye'nin içinde.
2018
devinim var. Evet, yani bu hani biz hep söylüyoruz ya geri dönsünler ülke artık şey. Hayır. Birisi geliyor işte İdlib'i şey almış. Şimdi Esad rejim taraftarları ve orada ciddi bir şey var. Bugünkü haberlerde 2,5 milyon kişinin daha Türkiye'ye yönelebileceğine dair Birleşmiş Milletler'in bir raporundan bahsedildi.
Batılı haber ajanslarında da bu geçiyor.
Aynen, yani İran'da mesela bizim sınırımız, buna göz ardı edemeyiz. İşte geçmiş aylarda bir olay oldu. Biz bir panelde de bunu tartıştık. 10 milyon bir şey var diyorlar. Yani potansiyel var. Ülke sınırlarını açabilecek. Afganistan hakeza hala büyük bir potansiyelle göç üretmeye devam ediyor vesaire. Bunların 5,5 milyonu sınırlarını aşmış vaziyette ve 3,5 milyonu bizim
Suriyeli mültecilerin, evet.
3,5 milyonu bizim kayıtlarımıza göre Türkiye'de. Ben bunun bu kadar olmadığını düşünüyorum. Bu sayıların içi problemli. Bu dünyanın her yerinde problemlidir. Yani düzensiz göçmen dediğimiz bu kitleyi takip edebilmek ve kayıt alabilmek çok güç. Hiçbir ülkede bunu dört dörtlük yapamıyorlar zaten. Bunların %8 kadarı, yani 228 bin kadarı kamplarda yaşıyor şu anda. Türkiye 11 şehirde 20'yi aşkın kampta Suriyelilerin bir kısmını barındırıyor ama büyük çoğunluğu aramızda, yani şehirlerde yaşıyor. Bunların %50'si 4 şehirde. İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve İstanbul'da yaşıyorlar. %75 kadarı da 10 şehrimizde yaşıyor. Yine 5 yaşın altında 500 bin çocuk olduğunu biraz önce de söylemiştik. Bunlar asıl bizim için çok önemli. Yani evet. Hatta yeni Türkler, Suriyeliler falan gibi makaleler görüyorum. Bunlar gelecekte Türkçe öğrenerek Türk kültürünün içinde yetişen çocuklar. Tıpkı
aynı zamanda geleceğin Suriye'sini inşa edecek
aynen,
çocuklar.
Aynen. Yani tıpkı 100 yıl önce gelen Balkanlardan gelen, Kafkaslardan gelen mülteci ailelerin içerisindeki evet. çocuklar nasıl katkıda bulunduysa bunlar da bulunacak. Ben hep o örneği veriyorum. Bizim iki büyük bisküvi fabrikamız var, bir firmamız var Türkiye'de. Bir tanesinin sahibi Balkanlardan geçen bir ailenin sahibidir, çocuğudur. Diğeri de Kafkaslardan gelen bir ailenin evet. çocuğudur. Yani dolayısıyla eminim ki Suriyelilerin içerisinde de bu yeni yetişen neslin içerisinden eğer biz çok büyük şeyler yapmazsak ki yapmadık tarihimizde yok zaten. Bu insanlar bizim içimizde büyüyecekler. Kendilerini bu topraklarla özdeşleştirecekler ve hiç kimsenin belki yapmadığı katkıları Türkiye'ye yapacaklar. Biz yine Suriyelilerin içerisinde 56 bin kişiye şu ana kadar vatandaşlık verdik ki bu mass naturalization diyorlar. Yani toplu halde vatandaşlık verme. Tarihte başka bir örneği sadece Afrika'da bir ülkede var. 10 binler seviyesinde o da. Biz bir yıl içerisinde 56 bin kişiye bunların 35 bini çocuk olmak kaydıyla 18 yaşın altında.
Türkiye'de doğmuş zaten.
Evet. Ya ailece veriliyor. Evet. Mesela iş adamı, üniversite hocası nitelikleri var.
Evet.
Bu insanlar Türkiye'ye katkıda bulunuyorlar.
Yani Amerika'nın
aynen öyle. Green Card.
Green Card gibi, Almanların evet. mavi kartı gibi.
Evet.
Dolayısıyla Türkiye, ama bu konuda biraz Türkiye geç kaldı. Yani ben de biraz geçmişte çalışmıştım.
Evet.
Bunu özellikle nitelikli insanlara evet. yani işte öğretim üyeleri, akademisyenler, bilim insanları
evet.
ve Türkiye, Suriye'deki bütün o bilimsel altyapıyı oluşturan insanları Türkiye'de değerlendirme konusunda biraz daha hızlı davranabilirdik.
Evet.
Onların biraz geç de olsa bu yapıldı ama daha erken yapılsa o evet. bilim insanları Türkiye'ye daha fazla katkı verirdi.
Evet, ama yine de mesela İngiltere 5 yıl içinde 10 bin Suriyeli alma programı başlattı. Ben evet. onlara şunu söylüyorum yani bu kadar kendinizi yormayın. Biz 56 bin kişiye bir yılda vatandaşlık veriyoruz diye. Yani bu göz ardı edilebilir bir şey değil gerçekten. Evet. Yani büyük rakamlar bunlar.
Çok doğru. Hocam isterseniz ağır ağır toparlayalım.
Son olarak şu Avrupa Birliği ile ilgili birkaç şey söyleyebilirim. Çünkü geçen hafta evet. bu konuyla ilgili Türkiye biliyorsunuz geri kabul anlaşmasını durdurduğunu, askıya aldığını söyledi. Aslında bu bizim Avrupa Birliği ile yürüttüğümüz müzakerelerin evet. bir parçası ama muhatabı Yunanistan olduğu için doğal olarak evet. orada şey oldu. Biliyorsunuz bu darbe girişiminden sonra Yunanistan'a sığınan FETÖ'cü subayları evet. Yunanistan vermeyi reddetti. 2 seneye yayılan bir dava sürecinden sonra da bunları vermeyi reddetti. Aslında uluslararası hukuku göre yani 1951 Cenevre Sözleşmesi'ne ek protokollerin şeyine göre bir ülkeye de seçilmiş devlet başkanına karşı girişilen suikast ya da devirme girişiminden sonra başka bir ülkeye sığınma talebi yapılamaz. Çünkü bu siyasal bir suçtur. Dolayısıyla Yunanistan'ın aldığı bu kararın uluslararası hukukta bir yeri yok. Bu hakkını Türkiye şey yapamadığı için, kullanamadığı için de zaten bizim gitmemeleri için büyük mücadele verdiğimiz, düzensiz olarak geçmeleri engellemek için mücadele verdiğimiz bu insanları da bir süreliğine Türkiye şeyi durdurdu aslında. Yani askıya evet. aldık. İptal ettik demiyoruz. Askıya aldık. Bu süreç karşılıklı devam ettiği sürece. Çünkü karşınızdaki muhatabınız ben o göçmeni beğendim onu göndermiyorum bunu beğenmedim gönderiyorum gibi bir şey olamaz. Düzensiz olarak sizin sınırlarınıza girdiyse o geldiği ülkeye göndermek zorundasınız. O ülkede almak zorunda zaten bunu. Dolayısıyla bunu bir enstrüman haline getirdikleri için Türkiye'de bu enstrümanın karşısında bu kartı onların karşısına koydu. Yoksa Türkiye'nin geri almada bir şeyi yok. Yani on binleri aşkın insanı biz şu ana kadar zaten Yunanistan'dan aldık almaya devam ediyoruz. Dolayısıyla bu şeyde de Avrupa Birliği bunu giderek bir enstrüman haline dönüştürmeye başladı. Yani işte para verelim, işte bazı destekler verelim, ille göndermeyin. Sanki Türkiye gönderiyormuş ya da onlar alıyormuş gibi falan bir şey var. Halbuki buradaki düzensiz geçiş rakamlarına da baktığınız zaman Türkiye'nin son 3 yılda özellikle 200 binlere yaklaşan sayıda sınırlarını düzensiz olarak geçmeye çalışan insanın durdurduğunu ve engellediğini görüyorsunuz. Yani orada mücadelede bir artış şeyi var. Çok açık bir biçimde. Dolayısıyla Türkiye bu konuda Avrupa Birliği karşısında en rahat ve en insani eksende argümanlarını savunacak ülkelerin başında geliyor.
Evet.
Ama Avrupa Birliği işte bu verdiği maddi yardımlarla vesaireyle bir tür bu konuyla ilgili sorumluluklarını üzerinden attığını belki düşünüyor ya da bunu bir enstrüman haline dönüştürmeye çalışıyor.
Hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu dediğiniz şeyler de son derece önemli. Avrupa Birliği, Avrupa değerleri bu son süreçte kıyıya vurdu. Az önce de ifade ettik. Özellikle mülteciler konusunda yaptıkları hiçbir şekilde anlamlı görülemez. İnsan hakları açısından, insanlık açısından, evrensel değerler açısından, Hristiyanlık değerler açısından, hani her türlü değer açısından dökülen, o değerlere saygı göstermeyen, o değerlerin altında kalan bir Avrupa ve Batı ile karşı karşıyayız. Yunanistan meselesinde de gerçekten son derece haklısınız. Bir ülkedeki sivil insanları katleden katillere sığınma vermek ve bunun bir komşunuz tarafından yapılması ne tür bir değerle, ne tür bir ilkeyle bağdaşabilir ki? Ama Yunanistan'da bu sorular çok garip şeyler oluyor. Bu bahsettiğiniz mesele. Bir de geçen hafta yine Yunan adaleti Yunan devletinin Müslümanlara, Müslüman Türklere müftü atamasını eleştiren iki gazeteci 20'şer ay hapis verdi. Bu da bir garip çelişki. Ama tabii bu başka bir programın konusu. Şöyle kapatalım isterseniz. Dünya Mülteciler Günü nedeniyle yeryüzünün çaresizleri, mültecileri konuştuk. 160 ülkeden bizi dinleyen mültecilerimiz, bizi dinleyen insanlara bir çağrıyla programı kapatmak istiyorum. Ben de bu Ramazan'da biraz daha yakından fark ettim. Eşim ve bir grup arkadaşı Ramazan boyunca Suriyeli, Afgan, Türkmen, değişik ülkelerden yetimlere iftar verdiler. Orada biraz daha yakından gözlemleyebildik. Biz burada sayıları konuşunca sanki ne bileyim bina sayıları gibi, taşı sayıları gibi, araç sayıları gibi insanı olmayan bir şeyden bahsediyormuşuz gibi görülüyor. Bizi dinleyen izleyicilerimiz dünyanın her neresindeyseler lütfen bugünlerde bir mülteci kampını ziyaret etsinler. Orada bir aileyle sohbet etsinler. Bir yetimin başını okşasınlar. İnanın belki o güne kadar pek çok bakışları farklılaşacaktır. Meselenin insani boyutunu, insani dramını çok daha yakından fark edeceklerdir. Dileriz önümüzdeki yıllarda mülteci sayıları artmaz, daha barış içerisinde, daha huzurlu, insanların daha mutlu olduğu bir dünyayı hep birlikte kurarız. Bu duygularla bütün dinleyicilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Hoşça kalın.
Çeşmi Cihan.